Merhabalar, ben Nile Örnek. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride yolculuk teması üzerinden hem bir takım kıymetli insanların seyahat tecrübelerinden yararlanacak, hem de bu insanların gözünden hayatın nereye gittiğine dair bazı ipuçları edineceğiz. Dünyaya açık olan konuklarımla sanatla konuşacağız, felsefede, teknoloji de olacak, çevre meseleleri de. Bu bölümde konuğum Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes. Hoş geldin Cem.
Merhaba Nilay.
Merhaba. Cem'i son yıllarda yayıncı kimliğiyle görsek de aslında o benim için hep bir gazeteci. Şu an yaptığı işte de o gazetecilik kaslarını çokça kullanıyor, ben eminim. Konu ve yazar bulmak, seçmek, içeriye dokunmak gibi hususlarda iyi editörlük önemlidir. Cem de uzun yıllar radikal kültür sanatın başındaydı. Televizyon programı da yaptı. Açık Radyo'da Yaz Gazeteci Yaz adlı bir programı da vardı. Ben de katıldım. Bence çok güzel bir konsept. Kitap yazan gazetecilerle sohbetler. Şimdilerde de yeni bir şey yapıyorlar. Kansu Şarman'la birlikte onu da konuşmak istiyorum. Tekrar merhaba.
Merhaba. Tekrar merhaba. Yani şimdi tabii böyle dostluk eski olunca söyleyecek çok şey var. Onları da böyle hızlı söylemeye çalıştım biliyorum. Çok teşekkür ederim. Hatta Kansu'yla yeni programımızdan da bahsettin. Bilmeyenler de haberdar olur. Belki birazcık dinleyicimiz artar sayende diye de hoşuma gitti doğrusu.
Ay inşallah, çünkü çok güzel bir konsept ya. Ondan mı başladık aslında? Biraz anlatsana bize.
İstanbul Ansiklopedisi diye bir program yapıyoruz biz Açık Radyo'da. Podcastleri de var tabii ki artık bütün programların olduğu gibi. 25 dakika İstanbul'a dair şeyleri konuşuyoruz bir uzmanla birlikte. İşte İstanbul'un kuşları, İstanbul'un sokak sesleri, İstanbul'un şairleri gibi böyle konuları konuşuyoruz. Devam edeceğiz. Tabii İstanbul konuşmakla biten bir şey değil çünkü yani.
Tabii bir de yani geçmişten gelen bir birikimden de yararlanıyorsunuz. Reşat Ekrem Koçu'dan giriyorsunuz.
Doğru.
Değil mi muhabbet aslında?
Tabii yani bizim pirimiz Reşat Ekrem Koçu. Hem popüler tarih anlatılarında yani İstanbul'dan bahsediyoruz ama işte İstanbul'un egzantrik hikayelerini anlatmak konusunda malum Reşat Ekrem Koçu hakikaten bir zirve. Onun yaptığı İstanbul Ansiklopedisi öyle aşılmaz bir eser diyebilirim. Programımız adını Reşat Ekrem Koçu'dan alıyor. Bir de programın en sonunda da bir ondan böyle küçük bir alıntı okuyoruz. Ona böyle bir saygı duruşu olsun diye onu andığımız bir şey aynı zamanda program.
Bu arada siz kitaplarını da bastınız değil mi?
Tabii yayıncısı Doğan Kitap, yani bizim benim çalıştığım yayın evi Doğan Kitap, Reşat Ekrem Koçu'nun yayıncısı, 27 kadar kitabı mevcut. Aslında Reşat Ekrem Koçu tabii bir derya deniz, kazıdıkça daha çıkıyor, yeni kitapları da hazırlanıyor. Ama İstanbul Ansiklopedisi'nin yayıncısı biz değiliz, zaten o tekrar basılmadı. O hep merak edilir, sorulur, onu da hemen söyleyeyim. Tekrar bir daha basılamadı o kitap. Reşat Ekrem Koçu'nu öldükten sonra yıllarca herkes çok istedi. Şimdi zaten o internet üstünden ulaşılabiliyor resmi olarak da.
Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'ni ben böyle online olarak okumaya başladım ve o kadar heyecanlandım ki, yani Cem'i aradım ben, dinleyiciler için söylüyorum. Cem de bana Kadir Has'ta haklarını olduğunu söylemişti ama bu arada da Salt'ta da bir takım belgeler varmış. Reşat Bey maddeleri toplamış aslında değil mi?
Tabii,
çalışmalar
tabii.
Yapmış.
Meşhur hikaye odur. İstanbul Ansiklopedisi 11 cilt G harfine kadar geliyor. Ondan sonra Reşat Ekrem Koçu'nun ömrü vefa etmiyor ama aslında o küçük küçük hep hazırlıklarını yapmış. Başka maddeleri yazıp resimlerini falan ayarlayıp gazete küpürlerle vesaire onları kutulara doldurmuş. Yani çok uzun bir süre arşivlerde kalmış bir malzeme bu. İstanbul Ansiklopedisi'ni yeniden canlandırmak isteyen herkesin heveslenip içine daldığı bir malzeme. Efsane bir malzeme aynı zamanda. Ama tabii bunun üstünde çalışanlarla da ben konuştuğum için biliyorum. Aslında eksiksiz bir malzeme değil. Hayal ettiğimiz gibi G harfinden Z harfine kadar bir 11 cilt daha çıkmıyor o malzemeden. Biraz dağınık. Böyle birkaç cilt belki toplasan çıkacak bir malzeme. İşte onun da değerlendirilmesi Salt Galata'nın arşivcilerine düştü. Onlar uğraşıyorlar onunla. Sanıyorum çok değerli toplu bir şekilde de ulaşacaktır yakında insanlara.
Şahane, çok güzel. Peki İstanbul'dan girelim o zaman. Sen İstanbul'da gezer misin?
Ha, çok gezerim. Gezerim. Yani Şimdi ben tabii İstanbul'a sonradan gelenlerdenim. İstanbul çocuğu değilim ben. Ben İzmir'de liseyi bitirdim. Sonra okumaya diye buraya geldim. Ama İstanbul tabii böyle tarih marih seven insanlar için her zaman böyle bir kızıl elmadır. Hı-hı. Onun için yani buraya böyle büyük bir hevesle geldiğimi söylemeliyim. Ve hemen sokaklara düştüm zaten. Sultanahmet'ten başlayarak epey bir gezdim. Fakat hakikaten yani şimdi artık bunca yıl sonra her yerini bildiğimi falan zannettiğim İstanbul'un sürprizleriyle hala şaşırıyorum. Yani hala Beyoğlu'nda hiç girmediğim bir sokağa girebiliyorum mesela. Ya da böyle bazen işte başka bir şey için gidiyorsun. Mesela İstanbul'un öyle semtleri var ki öyle tarihi falan değil. Yani Bayrampaşa, efendim söyleyeyim Arnavutköy ama bu şey Boğaz'da olanı söylemiyorum artık. Orası da bir İstanbul semti sayılır. Havaalanına giderken olan yer. Ya da şu ya da bu. Çekmeköy vesaire. Buralara gittiğin zaman da ben çok mutlu oluyorum. Böyle bambaşka bir yere gitmişim gibi. Bambaşka bir kente, ilçeye vesaireye gitmişim gibi. Zevkle oraları da geziyorum doğrusu merakla. Bir de şunu söyleyeyim bu soruya cevaben. Şimdi ben Balat'ta yaşıyorum. Küçük yürüyüşler yapıyoruz karımla, Nalan'la. Buradan da böyle mesela en son yaptığım parkur bu Ayvansaray'dan Karagümrük'e çıkıp oradan Fatih'e bağlandık. Mesela hiç geçmediğim birkaç sokaktan geçtim. Böyle o küçük küçük camiler. Yeni merakım onlar mesela. Küçük mahalle camileri var. O kadar güzeller ki. İnsan şaşırıyor buna yani. Ondan sonra hep onların etrafında oluşmuş böyle eski evler, yeni evler. Bizim derme çatma saydığımız, beğenmediğimiz betonarme apartmanlar. Oradaki doku. Gerçekten çok güzel, çok zevkli dolaşması buralarda.
Ya o kadar katılıyorum deyip ki bitireyim. Sana.
Ben de daha devam edebilirim.
ben de yani sizin bu radyo programında duyduğunuz ve seni çok şaşırtan bir şey var mı İstanbul hakkında?
Aa, olmaz mı? Sürekli bir şeyler çıkıyor. Mesela İstanbul'un kuşları programını kaydettik. Ya yani İstanbul'un kuşlarını konuşurken şunu fark ettim. Martı diyoruz ama İstanbul'da 14 çeşit martı var. Yani bir vapurun arkasından böyle uçan bizim böyle simit attığımız martı grubunun içerisinde o anda 4 farklı çeşit martı olduğunu mesela ben hiç bilmiyordum. Ya da öyle kuş isimleri var ki İstanbul'da yüzlerce yıldır yaşayan isimlerini hayatta duymadığınız çok ilginç, çok değişik farklı kuşlar var. Yani bunları ben mesela bu programı yaparken öğrendim.
Dünyamıza hoş geldin Cem. Ben bir kuş gözlemcisi olarak.
Kuş gözlemcisi misin?
Evet
işte.
Ya. Fena ya, kanına evet, nasıl hiç giriyor biliyor musun? Yani
hiç alıcı gözle bakmamışım kuşlara. Şimdi ben de yeni öğrenmiş oldum bunu yani hakikaten.
Tabii biz martı diyoruz, karga diyoruz, geçiyoruz. Ama evet. Şimdi bir kere bakmaya başladın mı duymaya da başlıyorsun. Ve çevrende ne kadar çok çeşit var bunları gördükçe dünya zenginleşiyor. Kuşlara bakmaya başladığında hani böyle yatay değil dikey de bakmaya başlıyorsun. Gökyüzüne bakarak dolaşmaya başlayacaksın. Öyle de bir şey olacak.
Çok güzelmiş. Ama benim kafam zaten hep havadadır. Ben de yapılara bakarım. Binaları hep seyrederim. Bu yürüyüşlerde falan. Şimdi demek ki biraz daha başımı kaldırıp kuşlara da bakmaya başlayacağım. Çünkü hakikaten merak ediyorum şu anda. Hiç bilmiyordum bu kadar çok kuşçu olduğunu doğrusu İstanbul'da.
Tabii var. Bu arada klasik sorumu soracağım. Seyahat etmeyi en çok özlediğin, şu an ışınlansam dediğin yer neresi?
Ha, buna biraz çalıştım tabii aslında. İtiraf etmeliyim senin programın bir dinleyicisi olarak. Yani şu anda ışınlansam dediğim yer herhalde en son gittiğim yer Atina. Atina'ya gitmek çok istiyorum. Hı. Yani onun tadı damağımda kaldı çünkü. Yine işte Nalan'la beraber gitmiştik, damağımızda kaldı diyeyim hatta. Şu anda hani ışınlanabilsem oraya ışınlanmayı gerçekten çok isterim. Yani çok hoş vakit geçirilen güzel bir kent Atina bence.
Seni etkileyen yeri neresi?
Vallahi güldüm çünkü Eksersia'dan etkilendim. Tesadüfen tamamen orada biz bir yer tutmuştuk. Onun anarşist semti biraz daha ya burası ne acayip bir yermiş falan derken fark ettik ki bütün her şeyler Atina'ya dair bildiğimiz isyanlar, ayaklanmalar vesaireler de orada oluyormuş. Hoş bir yerdi. Orada kalmak, oranın kafelerinde oturup kalkmak vesaire çok hoşumuza gitti. Bir de bütün alt kültürleri orada görebiliyorsun yani bu o civarda. İşte devrimciler, anarşistler, transseksüeller vesaire vesaire hepsinin özgürce var olabildiği bir yer. Ama yani Atina'da yani şey de güzel. Yani denize doğru gittiğin zaman işte o Pire'nin etrafındaki bütün o sahil yemesi içmesi güzel, hoş bir duygu yaratıyor insanda. Arkeoloji, antikite vesaire, bunlara hiç girmiyorum. Onlar zaten olağanüstü etkileyici. Hani bir kere iki kere baktın ama ondan sonra süre giden hayat bence güzel orada. İnsana cazip gelen şey o.
Çok güzel bir şey söyledin. Ben de bunu düşünerek sana sordum. Biliyor musun? Süre gelen hayat, orada bir yaşam enerjisi var. Aslında bize ne kadar benziyorlar, ne kadar ortak tabii bir nokta var. Ama daha bir rahatlık hissediyorsun. Daha bir akışkan, kesinlikle bir havası var sanki, değil mi?
Doğru. Kesinlikle öyle. Tabii çünkü yani Yunanlar bize göre daha rahat bir toplum. Hani bir kere Avrupalı olmanın da verdiği bir şey var. Huzur ve güven var. Yüzlerce yıldır öyleler. O yüzden orada daha demokratik, daha huzurlu, daha akışkan bir hayat hissiyatı hakikaten geçiyor insana. Bu hoşuna gidiyor. Biz de kendimizi onlara benzetiyoruz. Ama son Atina'ya gittiğimde Herkül Milas'ı ziyaret ettim. Türkiye'li bir Rum. Çok güzel kitapları vardır, bilen bilir Herkül Bey'i. O bana söyledi. Ya dedi, herkes kendisini batısındakine benzetir. Türkler Yunanlılara benzediğini düşünür. Yunanlılar İtalyanlara benziyoruz diye övünür. İtalyanların da hiç umurunda değildir Yunanlılar. Onlar da kendisini başka birisine benzetmek isterler filan diye. Çok gülmüştük. Böyle de bir durum var aslında yani Yunanlılarla aramızda.
Doğru olabilir. Tabii ben yeme içme merkezli de gezdiğim için özellikle Atina'da da çok keyif aldım açıkçası. Peki sen bir basın mensubu olarak da, kültür sanatla ilgilenen bir insan olarak da çok yere de gittin. Normalde biletini alıp gitmeyeceğim bazı yerleri görmek de senin şansın olur ya, hani basın mensubuyken.
Evet, evet. Yani, tabii.
Yani Almanya'ya gidince mesela Berlin'e gidersin de Hannover'a gitmezsin gibi. Ondan sonra
Düsseldorf'a gideceğin tutmaz mesela, ama gazeteci olduğun için gidersin, orada bir iş toplantısı vardır. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Gibi.
Yani öyle karşılaştığın ve sevdiğin sürpriz olan yerler var mıdır? Aklına gelir mi öyle yerler?
Yani oluyor tabii ki. Belgrad mesela. Şimdi Belgrad'a ben aslında gazeteci olarak gitmedim. Yani ilkin Belgrad'a, vizesiz hemen yurt dışına çıkalım. Nereye? Belgrad var. Hadi Belgrad'a gidelim diye gitmiştik. Ondan sonra gazeteci olarak bir kere daha gittim. Mesela bu benim için bir sürprizdi. Yani hakikaten hani böyle telaşla gidecek bir yer aramasam, sırf gitmiş olmak için neredeyse gittiğim bir yer, ama çok beğendim, çok sevdim o kenti. Şimdi gitsem yine giderim. Yani bu gazeteci seyahatleri tabii güzel, o konuyu açtın. Ben onlara paketlenmiş seyahatler diyorum. Oraya gidiyorsun, iş toplantısı, sana bir şeyleri gösteriyorlar, tanıtıyorlar vesaire. İşte sen haber için gitmiş oluyorsun. Belki maça gidiyorsun spor gazetecisiysen. Biz kültür sanat gazetecisiyiz genelde. Müzeler, sergiler vesaireler için gidiyorduk. Ama başka boş zamanın kalıyor. O zamanda da seni ağırlıyorlar işte. Gezdiriyorlar, müzeye gidiyorsun. Fazla çaba harcamadan yaptığın bir seyahat gibi. Ama sürprizlere tamamen kapalıdır. Yani o aslında hakikaten bir iş seyahati oluyor. Yani orada çok fazla boş zamanın olmaz. Çok fazla kendi kendine baş başa kalmazsın, risk almazsın. Esas gerçekten seyahat etmek hani kendi kendine gittiğin zaman oluyor. Gerçekten büyük keşifleri yani kendi kendine ya da işte eşinle, arkadaşlarınla vesaire kendi organize ettiğin seyahatlerde yaşıyorsun. Ben bunu şimdi daha fazla görmeye başladım. Çünkü aktif gazetecilik yaptığım dönemde çok seyahat ediyordum Nilay. Gazeteci seyahatleri azaldı. Yayıncı olarak yılda bir kere Frankfurt'a gidiyoruz. Bir kere de Londra'ya. Nalan'la daha fazla seyahat etmeye çalıştık. Ve hakikaten daha da zevkli tecrübeler edindik.
Sana katılıyorum. Sen derken ben de kendi açımdan düşündüm. Ben çok uzun süreler yazı işleri elemanı olduğum için yılda bir kere bir seyahate gidebilirsem o da böyle şey gibi. Hani hediye gibi, muhabir evet, değilsin ya.
Hadi Nilay'ı da gönderelim, ayıp oluyor kız falan diye, yazı işlerinde öyle olur.
Tabii tabii.
Yazı ya da işlerinde fırsat olmaz yoğunluktan.
Aynen. Evet. Ama güzel tarafı şöyle bir şey olabiliyor. Sen mesela onu mutlaka yaşamışsındır. Kültür sanat gazetecileri genellikle birlikte giderler o seyahatlere. Mesela tabii işte Cumhuriyet, Radikal, Hürriyet tabii vesaire. Birbirini tanıyan ekipler gider. Bir süre sonra da seyahat arkadaşı oluyorsun. Artık kakara kikirisi de çok oluyordur diye düşünüyorum, değil mi
tabii
aslında?
Tabii canım, İhsan Yılmaz'la, işte Ayşegül Sönmez'le, ondan sonra daha birçok başka arkadaşla böyle Avrupa'nın her yerinde hatıralarımız var diyebilirim yani, haklısın.
Çok katılıyorum yani, o da keyifli bir şey olmalı. Peki senin Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir yerinde favori şehirlerin nereleri olurdu?
Ya şimdi gittiklerim arasından soruyorsun. Mardin benim en sevdiğim, değişik bulduğum kentlerden biri. Hiçbir yere benzemiyor çünkü. Sebebini anlatmama gerek yok. Oraya gitmeyi seviyorum. Defalarca gittim, yine giderim. Dünyada Uzak Doğu'yu merak ediyorum. Hiç gitmedim. Oralara gitmek istiyorum. Biliyorum sen Japonyacısın. Seninle daha önce konuştuk. Senden ilhamımı alıyorum.
Evet.
O benim hedeflerim arasında. Ama tabii Avrupa'da çok yer gördüm. Onlar içerisinde en çok gittiğim yer ve gitmekten hiç bıkmadığım yer Venedik. Mesela Venedik, çok seviyorum Venedik'i. Barcelona'dan çok etkilendim. Gerçekten yine gitmek isterim. Amsterdam'dan çok etkilendim. Tekrar tekrar gitmekten bıkmayacağım bir kent. Ve aslında hani o büyük kentlerin hepsi de kıymetli benim için. Yani Berlin, Paris, Londra, Roma. Bunlar yani neden kıymetli? Çünkü ben aslında gittiğim kentlerde dikkat ettiğim şeylerden, önemsediğim şeylerden bir tanesi müzeler. Yani büyük ve güzel müzeleri olsun istiyorum. Ya da sürprizli de olabilir. Sürprizli müzeleri olsun istiyorum gittiğim kentlerin. Böyle galerileri vesaireleri, sağlam modern sanat müzeleri. İşte o yüzden de o büyük kentlerin de benim için cazibesi hiçbir zaman tükenmiyor.
Benim de mesela Rusya'da, Moskova'da Tredyakov diye bir sanat galerisine gitmiştim Cem. O kadar sürprizdi ki yani, çünkü biraz daha Avrupa'dakileri biliyoruz. Gitmesek bile biliyoruz ya hangi eser nerede.
Yani şimdi Avrupa'da ortalama büyüklükteki her kentte bir sanat müzesi vardır ve orada mutlaka bir tane Picasso vardır.
Ama işte Tredyakov'da o kadar değişikti ki, onu da tavsiye ediyorum dinleyenlere, bir gün gidebilirseniz yani. Zengin aristokrat bir çiftin diyeyim, karı koca, onlar adına yaptırılan, onların koleksiyonundan açılan yıllar sonra bir müze. Mesela Chagall var, Picasso'nun çağdaşları var, onlar var, bunlar var. Diyorsun ki nasıl biz bu müzeyi duymamışız yani, ve o orası
evet.
Moskova'nın en ünlü müzesi falan da değil hani dışarıdan evet. baktığın. Öyle sürprizler benim de çok hoşuma gidiyor mesela. Özellikle o tarafta.
İki şey söyleyeyim. 2000'i şaşırtan müze. Mesela Belgrad Ulusal Müze. Demin sözün ettiğim gibi bir müze. Her şey var ve bildik bir şey. Fakat kimse yok içinde. Yani insanlar Belgrad'da müze görmeye gitmedikleri için sanırım. Yani şeylerin, rehberlerin, ama işte içerideki görevlilerin birbiriyle böyle boş boş sohbet ettiği bir müze düşün. İçinde Picasso'lar, Gauguin'ler, hatta Bruegel'ler var. İnanılmaz yani. Bu kadar böyle rahat gezebileceğiniz başka bir müze bilmiyorum. Senin söylediğin gibi bir sürpriz de ben Barcelona'da bulmuştum. Frederic Mare Müzesi. Yani Barcelona'nın görülmesi gereken müzeler arasında geçmiyor. Çünkü o kadar güzel müzeleri var ki. Ama Frederic Mare Müzesi de yine böyle bir özel koleksiyon aslında. Gündelik hayata dair o kadar ilginç şeyler var ki, böyle bisikletler, kibrit kutuları, işte biblolar vesaire, bana Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni çağrıştırdı. Tabii onun çok daha büyüğü, gelişmişi.
Peki sen nasıl bir gezginsindir?
Yürümeyi seviyorum bir kere gittiğim yerde. İşte Nalan'la biz böyle kilometrelerce yürürüz. Yani böyle taksiye binmeyi sevmeyiz. Olabildiğince tramvaya bineriz. Olabildiğince yani daha az turistik yerlerinde o şehrin kalmaya çalışırız. Çünkü şeyi çok önemsiyorum. Gittiğim yerde gündelik hayata bir şekilde sirayet edebilmeye çalışıyorum. Tabii ki bu imkansız. Yani bu ancak orada yaşarsan mümkün. Öyle 3 gün, 5 gün, bir haftalığında mümkün değil. Ama ne kadar insanların o şehrin temposuna dahil olabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Hele ki lokal kontakların yoksa iş iyice zorlaşıyor. Ne yapıyoruz? İşte o sokaklarda yürüyoruz. Olabildiğince Airbnb yapıp bir evde kalmaya çalışıyoruz. Süpermarketinden alışveriş yapıyoruz. Bu şekilde hani o hayata dahil olmaya çalışıyoruz.
Peki alışveriş yapar mısın?
Tabii alışverişsiz olmaz. Gerçekten süpermarketten bir çanta doldurup hani çantam, valizim müsaitse getiririm.
Ben de bayılırım.
Evet. Yani oradaki yerel tatları getirmiş oluyorsun. Yeme içme alışkanlıklarını getirmiş oluyorsun. Sürprizler de olabiliyor. Bazen hani alfabesini çok bilmediğin filan, dilini bilmediğin daha doğrusu bir ülkede tereyağı diye alıyorsun, hamur mayası çıkıyor falan, tamam mı? Ondan sonra dün bilmem nerede yediğim sosisin aynısı diye alıyorsun, hiç alakası olmayan bir şey çıkıyor filan. Ama bunlar da eğlenceli ve güzel buluyorum doğrusu. İçki alırım mesela çok. Hani şarap özellikle. Değişik şaraplar oradan alıp getirmek mümkün oluyor tabii. Hani taşıyabildiğin kadar, sokabildiğin kadar içeriye. Hatıra bir şey olsun, kalıcı bir şey olsun hep isterim. Ama bu böyle bazen eskiçi pazarlarını çok gezerim. Oradan böyle bir nesne, bazen de kırık dökük çaydanlık metal. Ufak tabii tatlı bir görüntüsü de olduğunu söylemeliyim böyle. Yahut bir küçük biblo, bir nesne. Benimle birlikte yaşayacak, yaşlanacak bir nesne olması doğrusu hoşuma gidiyor. Öyle şeyler alıyorum olabildiğince.
Ay kesinlikle. İyi ki bu süpermarket işinden de bahsettim. Ben de öyleyimdir. Bak birisi bana sorunca aklıma gelmezdi belki ama yani bayılırım. Yani Türkiye'de ikamesi olabilir ama markası değişik ya. Tadı onun nasıl, paketi nasıl?
Tamamen.
O bile çok hoşuma gider benim. Çok güzel bir nokta aslında.
Çok heyecanlandırır beni ya. Yani böyle markete girdiğin zaman orada ürünler bambaşka. O bambaşka bir dünya. Yani ama yani en unutamadığım süpermarket de yine Venedik'e döneceğim. Venedik'te bayağı bildiğim ihtişamlı bir tiyatro binasını Spar marketi yapmışlar. Spar eskiden bizde de vardı, şimdi yok. İnanamadık girdiğimizde. Çünkü düşün ki orası bir tür ölü bir kent artık. O tiyatronun müşterisi olmadığı için koltuklar sökülmüş. Onların yerine demir raflar döşenmiş ama ihtişamlı bir İtalyan sahne arkada. Tavanlar altın yaldızlı ve altında raflar ve sen onların içine alışveriş yapıyorsun. Çok matraktı mesela. Bence en unutulmaz süpermarket hatıram diye söyleyebilirim.
Aa, çok güzelmiş. Peki Türkiye'de nerelere gidersin? Nasıl yolculuk yaparsın?
Türkiye'de ben Antalya'yı çok severim denize girmek için. Sıcak, sıcak severim çünkü. Arabayla yolculuk yapmayı seviyorum Türkiye'de. Ama Nilay, Türkiye'de yeterince gezmediğimi düşünüyorum. Karımla birlikte Türkiye'de daha fazla seyahat etmek istiyorum. Amasra'ya gitmek istiyorum. Ne bileyim, Karadeniz'i çok az gezdim. Karadeniz'e gitmek istiyorum. İnsan çünkü gittiğinde büyük sürprizlerle karşılaşabiliyor. Mesela Kastamonu'ya çok yakınlarda gittim. Nüfusu birkaç yüz binin üstünde değildir, sana söyleyeyim. Fakat oradaki tarihi dokunun yoğunluğu karşısında çok şaşırdım. Ve yani her yerden hanlar, hamamlar, bedestenler, camiler filan fışkırıyor. Ve anlıyorsun ki aslında o şehir çok büyük bir Hinterland'ın merkezi imiş. Uzun bir süre boyunca.
Tabii.
Yani işte Osmanlı öncesi vesaire.
Tabii.
Şimdi orası küçük bir kent vadide ama bunları hissetmek filan insana güzel geliyor. Ve tabii o büyük Hinterland'da da gezecek vaktin varsa ne ormanlar ne sahiller, efendim söyleyeyim ne yaylalar vesaireleri olan bir yer Kastamonu. Bunu gördüm. Acaba işte diyorum ya, demin sordum. Amasra bana neler vaat ediyor? Çok merak ediyorum mesela. Ya da Hatay'a da gitmedim.
Kastamonu'dan ben çok etkilenmiştim. Bu şehzadelerin falan eğitildiği yermiş ya Osmanlı zamanında. Hı hı. O evlerin bir kısmı duruyor. İşlemeler, desenler, doğa çok farklı. Yani orada mesela bir şapka müzesi var. Bir kent müzesi var.
Hı.
O şapka müzesi o kadar enteresan bir müze ki yani Türkiye'de eşi benzeri azdır mesela,
evet,
ilk aklıma gelen. Peki siz çeşitli kitaplar basıyorsunuz. Yolla ilgili, yolculukla ilgili değil mi? Seni etkileyen bir şeyler var mı onlar arasında?
Ya bizim meşhur kitabımız var Nilay, işte seninle.
Evet.
John Freely'nin kitabı. O çok güzel bir seyahat kitabı. Aslında biz çok fazla mesela yani Doğan Kitap'ta çok fazla seyahat kitabı basmıyoruz. Çünkü seyahat kitabı yani çok gözde olan bir tür değil artık. Genel olarak yayıncılıkta. Bunun sebebi internetin çıkması. Mesela arada sırada bastığımız kitaplar içerisinde bir tanesi John Freely kitabımız. Onu çok seviyorum. Türkiye'nin Batı Kıyıları kitabın adı. John Freely İstanbul'dan çıkıyor. Ta işte Akdeniz, Antalya, Alanya'ya kadar dolaşıyor. Bütün bir Ege ve Akdeniz'i. Ama bunu mitolojiden yararlanarak, antik metinlerden yararlanarak, bol bol oradaki arkeolojik alanları ziyaret ederek ve oradaki yerel hayatı da anlatarak yapıyor ve en güzeli 1960'lardan 1980'lerin ortasına kadar süren bir dizi yolculuğun kitabı bu. Oradaki değişimi, o eski hayatı da görüyorsun filan. Nefis yani. Bayılıyorum ben o kitabı okumaya.
Ben de bilerek Cem'e pas attım çünkü o kitaba bayılıyorum. Bana dediler ki Hürriyet kitap için bunu yazar mısınız? Ben dedim ki ya 1988 yılında yazılmış bir seyahat gezi kitabının bugüne nasıl bir yansıması olabilir? Ama John Frele ismi hani böyle Osmanlı tarihi hakkında yazar, padişahlar hakkında yazar, İstanbul hakkında yazar. Bir hafıza tarafı var adamın, bir fizik profesörü. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Robert Kolej'in kuruluşunda gelmiş, çok enteresan da hayat hikayesi olan bir adam. Ben bir kitaba bakayım dedim. Ama işte Cem'in biraz önce anlattığı gibi benim için de çok kıymetli bir kitap. Çünkü ben mitoloji severim, arkeoloji severim. Zaten Batı Anadolu, o Akdeniz, o kültürleri severim. Ve şey diyordu John Frilly, Türkiye'nin batı kıyıları üstüne tekrar tekrar resim yapılmış bir tuval gibi diyor. Yani böyle değil mi? Şahane bir
çok
tanım
güzel
yani.
Bir söz, evet.
Böyle çeşit çeşit uygarlıkların yazılıp yazılıp silindiği ve tekrar yazıldığı tarihi bir parşömen haline gelmiş diyor. Bir de kitapta şey çok enteresandı. Yani herkese ben de çok tavsiye ederim. Böyle çok aşırı objektif. Yani böyle duygu neredeyse bazı yerlerde yok değil mi? Yani bugün yazın tarzı da biraz değişmiş. Belki evet. De fizik öğretmeni olduğu için. Yani
aslında tabii. Yani John Frilly çok değişik bir insan. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış bir Amerikalı. O böyle bir tür macera perest entelektüel gibi. Tabii tarih kitapları var birçok. Yani Osmanlı tarihi filan. Aslında fizikçi olmasına rağmen. Bu kitaplarında da ilginç olan yani müthiş bir birikimi bir araya getiriyor o kitaplarda. Demin söylediğim gibi. Ben onu çok cazip buluyorum. Okuması o yüzden çok güzel ve hiçbir yerde bulamayacağınız detaylardan bahsediyor. Yani bir küçücük şey söyleyeyim. Mesela ben Çanakkale'liyim. Çanakkale'ye gidiyor. Bir kayık tutuyor. Kayıkçıyla birlikte geziyor. Bir takım arkeolojik alanları. Ama yani onu o tuttuğu kayıkçı 1915 Çanakkale Deniz Savaşı'nı o zaman küçük bir delikanlı olarak sahilden izlemiş. Onu anlatıyor mesela. Çünkü olay 1964'te geçiyor. Yani dolayısıyla bu tür detaylar var ve çok zenginleştiriyor onun metnini. O yüzden çok seviyorum.
Tarihi yerlerdeki bile değişimi görüyoruz biz ya da insan evet. Değişimini görüyoruz. Yani o zaman anlatırken İğneada ve Bozcaada ağırlıklı olarak Yunan nüfusudur diyor mesela anlatırken. Yani kaç yılda nereden nereye gelmişiz değil mi? Ya da işte sık evet. Sık şeylere rastlıyor. Böyle develi yörük göçüne mi diyeyim yörük yürümesine.
Deve kervanına rastlıyor.
Sana unutmadan bir şey sormak istiyorum. Senin Gazete Duvar'daki bir yazın o kadar güzel, bu konuştuğumuz konsepte de o kadar uygun ki mola yerleri.
Ha mola yerleri. İşte şahane. Yurt içi seyahatlerimden küçük bir şey o. Evet, anekdot, evet.
Yani o kadar güzel ki sen mola yerlerindeki değişim üzerinden bir kültürel değişime ve mola yerlerinin de aslında yolculuğumuza dahil olduğunu anlatan bir şey anlatıyorsun evet. Orada değil mi? Ve bunların doğru. Da aslında ne kadar şehirleştiğini, aynılaştığını da anlatıyorsun. Oradaki evet. Mesela işte mola yerinde duruyoruz, yediğimiz içtiğimiz şeyler var. Bir de kitaplar var, onlara da bakmışsın. Biraz anlatsana, o çok tabii. Tatlı bir şeydi.
Çok, aslında şöyle bir sebebi var onun. Yani bu otoyollarla ilgili bir şey. Yani eskiden devlet karayolları vardı. Şu D'ler ondan sonra. D yollar var. Eğer D yollardan giderseniz farklı kentlerin, kasabaların içinden geçe geçe gidersiniz. Ve o D yollarından seyahat edildiği zamanlarda ona göreydi. Yani kente yaklaştığın zaman işte benzinliğin içinde de işte bir şeyler yenilecek yerler. İşte bu özellikle yazın seyahat edenler için sık sık mola yerleri kurulur ama yerel özellikleri vardı onların. Nereye gidiyorsan onu Ege'ye gidersin işte kuyu kebabı falan filan yaparlar. İşte Trakya'ya gidersin satır et bilmem ne yapar. Şimdi yaşadığımız şey ise otobanlardan seyahat ediyoruz. Yani bu işte olarak gözüküyorlar değil mi? Haritalarda daha çok. Otobanlar bütün o kentleri bypass ettiği için bir takım markalar var. Farklı bölgelerde farklı markalar. Onlar da birbirini taklit ediyorlar. Otoban üstündeki mola yerleri aslında bir tür zincir mağaza gibi. Yani içinde satılan bütün ürünler birbirinin aynısı. İçindeki bütün dükkanlar birbirinin aynısı. Ve biz de aslında hani tüketim toplumunun bireyleri olarak seyahatimizi de gayet tasarlanmış ve kopyalanmış bir şekilde yaşıyoruz. Ondan bahsediyordum o yazıda biraz.
Yani ben o kadar bayıldım ki o konuya. Yani iyi ki burada unutmadan sana sordum. Ya çünkü bir aynılaşmışlığı yaşıyoruz. Yani kolaycı tabii, ve güzel tarafı da var tabii ki. Yani hani nerede ne bulacağını biliyorsun. İşte şu standta mendiller vardır. Ben burada onu bulabilirim. Ama yöresel bir şey göremiyorsun. Oranın ekonomisine bir katkısı da yok.
İyi tarafı yol kısaldı. Şimdi otobandan gitmenin daha hızlı gidiyorsun, güvenli gidiyorsun. Ama en kötü tarafı baştan beri konuştuğumuz şey, içinden geçtiğin coğrafyaların hayatına sirayet edemiyorsun. Yani otoban seni adeta bir tüpte gibi buradan alıyor, gideceğin yere üflüyor. Ama kentlerin, kasabaların, köylerin içinden geçerek gittiğin bir yolculukta hani en azından görüyorsun arabanın penceresinden oradaki gündelik hayatı, evleri, sokakları, yoruluyorsun, duruyorsun. Belki bir köy kahvesine giriyorsun, onlarla aynı yerde çay içiyorsun, aynı çardağın altında oturuyorsun. Ama şimdiki seyahat biçiminde böyle bir şey çok söz konusu değil. Bilmiyorum, öbür türlüsünü yapmak daha güzel ama yapıyor muyuz? Çok tercih etmiyorum yani, yine de otobanla gitmeyi tercih ediyorum. Hedefe varmak istiyorum çünkü.
Tabii.
Yani seyahatten niye anlıyorsun, onunla da alakalı bir şey belki de bu.
Biz yine de yoldan çıkıyoruz biraz ya. Yani mesela İzmir şu anda İyi İstanbul'dan yapıyorsun. Çok kısaldı ama yani bir Aydın'a da gitmek lazım mesela. Orada bir
kesinlikle
pide turu çok yapmak lazım. Evet. Antik kente girmek lazım. Kahverengi tabelalara sapmak lazım. Ne bileyim, oradan bir kavun alıp arkaya atmak lazım. Köy kahvesi
evet,
görmek çok
öyle.
Güzel gibi.
Kesinlikle.
Yani ben bunu uzatırım ama şimdi biraz da senin alanını merak ediyorum. Yayıncılıkta ne gibi yolculuklar var? Ne gibi değişiklikler var?
Ben 5 yıldır yayıncılık yapıyorum. Şimdi mesela son yıllarda biraz daha böyle kurgunun, yani edebiyatın, romanların biraz geri çekildiği bir dönem yaşanıyor. Bu uluslararası yayıncılık için de geçerli. Büyük bestsellerler çok fazla çıkmıyor. Trendeki Kız gibi, ne bileyim Dan Brown romanları gibi. Bu süre içerisinde dünya yayıncılığı daha araştırma inceleme kitaplarının yükseldiği bir döneme girdi. Daha çok yayıncılar o işe yüklendiler bestseller çıkmadığı için. Şimdi pandemiyle birlikte mesela iş böyle bir tık daha farklı bir mecraya girdi. Yine küresel anlamda konuşuyorum. Türkiye'de de böyle. İnsanlar daha bildik yazarlara yöneldiler ve bu da klasiklerin her yerde tekrar yükselmesini sağladı. Yani 19. yüzyıl, 20. yüzyıl klasikleri daha fazla okunuyor eskiye göre. Çünkü tanıyorsun, Savaş ve Barış'ı okudum, diğerlerini okumadım. Dur gelsin birkaç Tolstoy kitabı daha. Aa, Tolstoy okudum, Çehov da okuyayım, Rus edebiyatına devam edeyim filan mantığıyla yaklaşıyorsun. Çünkü bir de kitapçı dükkanlarına artık insanlar çok daha az giriyorlar. Ve aslında insanlara bilmedikleri yeni yazarları, yeni kitapları en kolay ulaştırdığımız yer kitapçı dükkanları. İşte orada kitabı alacak, karıştıracak, bir bakacak. Kitapçı dükkanlarına insanlar daha az girdiği zaman bu yeni yazarlar açısından, yeni edebiyatçılar açısından da daha dezavantajlı bir hal alıyor. Şu sıralar bence yaşadığımız en önemli değişim bu. Yani klasiklerin ve edebiyat dışı araştırma inceleme türlerinin yükseliyor olması, edebiyatın biraz daha duraksaması ve yeni yazarlar için de dezavantajlı bir dönem içerisinde olmamız.
Ne güzel özetledin. Peki sosyal medyanın etkisi nedir sence?
Çok var.
Peki araştırma incelemenin yükselmesini sen neye bağlıyorsun?
Çok güzel, bunu iyi ki sordun çünkü atladığımı düşünüyordum. Bundan bahsetmek isterim. Harikasın. Bu tamamıyla dünyanın gidişatıyla ilgili bir şey. Hı hı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde aklı başında insanlar işlerin yolunda gitmediğinin farkındalar. Yani işte çılgın liderler, küresel ısınma, iklim felaketi, ekonomik dalgalanmalar. Bu söylediklerim pandemiden önce hissedilen bir durumdu. Yani araştırma incelemenin yükselmesi. Hı hı. Bu felaket beklentisi ve değişim duygusu insanları yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamaya yönlendiriyor. Dolayısıyla daha fazla tarih, daha fazla bilim kitabı, daha fazla siyasi kitaplar okumaya yöneliyorlar. Bu yüzden de inceleme araştırma, işte non-fiction İngilizcesi türler bütün dünya yayıncılığında yükseliyor. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de de konusunun uzmanı kişilerin yaptıkları konuşmalar nasıl YouTube'da yükseliyorsa, aynı şekilde konusunun uzmanı, güvenilir kişilerin yazdığı kitaplar da eskisinden çok çok çok daha fazla okunuyor.
Ya kurgu artık aşağıda kalıyor. Yani kurguda bunları yazsan inanmazdı kimse denir ya. Yani ben senaristleri falan dinliyorum şimdi.
Anladım.
Biz bunu yazsaydık diyorlar. Kimse inanmazdı. Ya abartmışsınız denilecek şeyler artık oluyor diyorlar ya. Şimdi belki onun da etkisi vardır.
Kurguyla ilgili sorunumuz Nilay, yaklaştın. O işte film, senaryo vesaire dedin ya, bence onunla ilgili. Yani bu tamamıyla ispatlanmamış subjektif görüşü. Bizim sorunumuz Netflix özetle. Yani insanlar artık yani iyi hikaye ihtiyacını dijital platformlardaki televizyon dizileriyle karşılayabiliyorlar. Şimdi yani yüksek edebiyat değil de işte hepimiz polisiye okumayı da severiz. Bestseller romanlar, maceralar, aşk romanları vesaire de okumayı da severiz. Fakat bu kitapları okuyan insanların önemlice bir kısmı, çok değil, son 5 yılda olağanüstü bir şekilde vakitlerini dijital platformlardaki dizileri izlemeye ayırmaya başladılar. Bu da küresel bir trend. Bundan 2 sene önceki Frankfurt Kitap Fuarı'nın en önemli konuşmacılarından bir tanesi, işte Netflix'in üst yöneticilerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla bence biz okurlarımızın, kitap okurunun önemlice bir kısmını dijital platformlara kaptırıyoruz. Bu yüzden de sanki bu bestseller kurgu, bestseller edebiyat biraz zayıfladı gibi geliyor bana.
Hı hı. Ama zaten yıl oldu 2021, Orhan Pamuk'un son kitabındaki karakterin kurgu olduğunun açıklanması çok absürt bir olaydı bence.
Evet, evet.
Yani.
Doğru söylüyorsun.
Hani yayıncılık tarihine geçer herhalde.
Yani orada ben de olsam ben de öyle davranırdım. Çünkü yani Orhan Pamuk'un bu kitabının çok geniş kitlelere ulaşmasını istiyor yayın evi ve yazar. Bu sefer ona öyle bir strateji izlediler. O zaman tabii yani sadece hani kurgu karakterin kurgu olduğunu bilen, işte haftada bir roman okuyan okura değil de işte ayda yılda bir roman okuyan okura da hitap etmek istiyorsun. Bir de tabii orada başka bir hassasiyet de var. Atatürk söz konusuydu. Türkiye'nin çok hassas olduğu bir konu. O yüzden bu açıklamayı yaptılar. Onu anlıyorum. Ama yani kitabı daha okurken de bunların onları canını sıkabileceğini düşünmüştüm. Çünkü yakın tarihle ilgili hesaplaşma yapan bir roman ve Türkiye'nin bu böyle hassas günlerinde, bu fay hatlarının bu kadar da derinleştiği zamanda tabii bunlar biraz zor işler. Fakat yine de Orhan Pamuk'u yazdıkları için ve cesareti için ben kutluyorum. Çok doğru bir şey yapıyor. Çok güzel bir roman yazmış. Onu da söyleyeyim yani.
İyi ki söyledin. Ben yayın evi açısından söylemedim. Benim eleştirdiğim şey aslında oradaki kurguyu zorlayan ve kitabı okumadan muhtemelen zorlayan bir takım insanlar açıkçası.
Evet evet, doğru yani, söylüyorsun.
O da absürt bir şey. Ben Nasıl Olunur serisinde Başar Başaran'a şöyle bir şey sormuştum, senarist. Bizde niye yakın tarihe dair bir takım güzel karakterlerin filmleri yapılmıyor diye. O da şöyle bir şey söylemişti. Hiçbir karakterde uzlaşamıyoruz ki. Uzlaşma yok
çok
bizde.
Çok güzel bir cevapmış. Çok güzel bir cevapmış.
Ya büyük kavga çıkartacağı için hiçbir şey olmuyor gibi bir şey söylemişti. Daha da güzel bir şekilde söyledi tabii ki onu Başar. Peki yayıncılıkta bana 3 güzel gelişme söyleyebilir misin?
1 numara, daha çok kitap okunuyor. Daha yani işin açıkçası, gerçi bu pandemi dolayısıyla bir %10'luk bir küçülme açıkladı Yayıncılar Birliği, ama istikrarlı olarak Türkiye'de daha fazla kitap okunuyor, daha fazla kitap basılıyor. Bu net. Bu birincisi olsun. İkincisi, öykü çok daha fazla yayınlanır oldu. Çok belli ki Türk edebiyatının yeni damarı yeni genç ve yeni öykücülerden, hani gençlik mevzusunu abartmayayım, içinde 40 yaşında 50 yaşındası da var, 25'i de, ama yeni öykücülerden çıkacak, köpürecek ve çok çok öykü basılıyor, çok sayıda öykü yazarı var. İkincisi bu olsun. Üçüncüsü de ben daha çok kitap okuyorum, çok mutluyum. Hala tabii ki Doğan Kitap'ta yayınladığımız her şeyi okuyamıyorum. Yani ayda 20-30 kitap çıktığı zamanlar oluyor çünkü. Ama hem Doğan Kitap'ta yayınladığımız bazı dosyaları önceden içime sinesini okuyorum. Hem de komşunun tavuğu diyorum ben, çok sevdiğim bir espri bu. Kitaplık dergisinde zamanında bir köşenin adıydı. Şimdi ben onu taklit ederek bizim Doğan Kitap'ın bloğu var. Orada bir kendime köşe açtım. Yani başka yayın evlerinin yayınladığı kitapları okuma fırsatı buluyorum. Merak ettiklerimi, arkadaşlarımın kitaplarını, araştırma kitapları olsun, edebiyat olsun bol bol okuyorum. Memnunum hayatımdan şu sıralar bu bakımdan.
Ne güzel söyledin. Bu arada sesli kitaplar hakkında ne düşünüyorsun?
Evet, sesli kitaplar kesinlikle yükselen bir alan. Yayıncılıktaki son büyük açılım ya da trend demeliyiz. Bu da yine sadece Türkiye için değil, dünya için de böyle. Buradaki patlamayı, bu gerçek bir patlama çünkü çok hızlı büyüdü. Tamamıyla cep telefonlarına borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Yani işte bizim yani öncelikle müzik dinleme platformları, hani Spotify ve cep telefonu hayatımıza girmeseydi Storytel ve yaygın kitap dinleme imkanı onun arkasından gelmezdi diye düşünüyorum. Çünkü audiobooklar, sesli kitaplar çok uzun zamandır var ama Türkiye'de hiç ilgi çekmeyen bir alandı. Bu daha çok hani uzun seyahatlerin söz konusu olduğu Amerika'da yaygın bir şeydi sesli kitaplar. Fakat şimdi bütün dünyada ve Türkiye'de de yayılıyor. Biz de mesela Doğan Kitap olarak bunu çok önemsiyoruz. Hatta açıkçası sektör lideriyiz bu anlamda. Çok sayıda sesli kitabımız var. Ve bütün platformlarda bu kitapları okuyucuya ulaştırıyoruz. Şu sıralar gerçekten çok canlı bir alan. Ben kendi adıma çok fazla dinleyemiyorum. Dikkatim çabuk dağılıyor. Bir paragraf atlayabiliyorum birdenbire bir şeyle uğraşırken ve o beni sinir ediyor. Tekrar geri dön falan böyle zor geliyor bana. Ben hala kağıdı daha çok tercih ediyorum. Ama birçok 7'den 77'ye diyeyim sana, çok geniş bir yaş grubunda birçok arkadaşım sesli kitaba bayılıyor şu sıralar yani.
Ben de çok Storytel'in mesela ben seslenen kitap olduğu zamandan beri abonesiyim.
Evet.
Yani o zaman tek tek kitapları satın alıyordun. Almıyordun yani genel bir abonelik içerisinde kitapları bulmuyordun. Senin söylediğin bir şeyden aklıma geldi de bunu sordum çünkü. Şöyle bir şey var yani kitapçıya nasıl ki gidiyorsun rastlantısal kitap buluyorsun ya. Orası da bir kütüphane ve ben mesela okumayacağım türleri oradan dinliyorum. Mesela Oprah Winfrey'i yani evet gazeteci olarak çok takdir ettiğim bir kadın ama kitabını alacağımı düşünmem. Yani mesela yani hani merak ediyorsam masama geliyorsa mutlaka bakarım ama ya şöyle bir yani yürüyüş yaparken dinleyeyim diyorum ama kitabı bitiriyorum ya bu da hiç fena değilmiş diyorsun ya da işte roman mesela ben artık o araştırma inceleme dedin ya ben tam o insanım yani hani bana olsun Metis bilim yani böyle serisini alıyorum mesela yani tam öyle bir tip insanım.
Meraklı bir insan olduğun için yani çok geniş ilgi alanında her tür araştırma inceleme kitabı ilgini çekiyor. Ansiklopedik karıştırmayı da seversin sen. Mesela,
hem de nasıl?
Mi?
Tabii ki. Ben öyle çok seviyorum. Onlar tabii sesli kitaplarda çok yok. Storytel'de de böyle daha az bulduğun tür ama roman çok var. Roman da bir sesli tiyatro gibi ya bir taraftan da. Onu mesela daha çabuk konsantre oluyorum. Hani bilimsel kitaplarda ben basılıyı tercih ederim ama hani roman sonunda bir hikaye de götürüyor ya seni. Orada takılmadan gidebiliyorum gibi. Yani öyle bir tercihle.
Arkası yarın gibi dinliyorsun mesela.
Dinliyorum ben.
Öyle bir imkanı var. Evet, doğru söylüyorsun.
İlişki kurduğun kitap sayısı artıyor. Bir kısmını oturuyorsun, bir kısmını yolda, şurada burada dinliyorsun. O da benim için çok avantajlı oldu. Bu benim yolculuğumda da öyle bir şey var açıkçası onu ben de söylemiş olayım diye düşündüm ama güzel bir yayın yaptık ya Cem. Ondan bundan çok şey konuştuk sanki.
Evet, çok şey konuştuk. Ben de çok keyif aldım. Böyle zevkle, gayet doğallıkla her şeyimi anlattım.
Çok teşekkür ediyorum Cem. Çok keyifli. Ben böyle 25 dakikalık yayınlar yapamıyorum. Senin gibi dolu dolu insanları buldukça yine görüşmek, konuşmak
üzere. Sağ ol, iltifat ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Nilay'cığım.
Çok sağ ol canım. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast'imizin sonuna geldik.